Merhaba, hoş geldiniz. Bu hafta Semih Sorular programında konuğum Bilkent Üniversitesi Akademisyeni Profesör Doktor Hakan Kara. Hakan Bey, merhaba, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Nasılsınız?
İyiyim, teşekkür ederim. Siz de iyisiniz.
Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Nasıl gidiyor akademisyenlik?
İyi gidiyor. Kamudan sonra tabii. Akademisyenlik iyi çünkü araştırmalarını, gündemini, neyi merak edip neyi merak etmeyeceğini kendin belirliyorsun. O da güzel bir şey.
Biz de sağ olun, sizin sayenizde birçok şey öğreniyoruz. Şimdi konuda bazı sorularımız olacak tabii ki. Merhaba, hoş geldiniz. Mesele Ekonomi'de bundan böyle yeni bir yayınla karşınızdayız. Esasında enflasyonun daha çok tartışıldığı, ekonomi politikanın daha da çok tartışıldığı ve ekonomiye dair karamsarlığın biraz arttığı bir dönemdeyiz. Geleceğe dair beklentiler biraz bozuldu. Enflasyon başta olmak üzere diğer makro göstergeler için bundan 6 ay öncesine kadar, 6 ay öncesi çok mu iyiydik? Belki değildik ama geleceğe dair beklentilerde ben biraz bozulma görüyorum. Zaten rakamlarda yansımaya başladı. İstiyorsanız buradan başlayalım. Özellikle de enflasyondan başlayalım. Biz enflasyonla mücadelede neye detay yaptık?
Yani enflasyonla mücadele aslında roket bilimi değil. Yani bunun belirli kuralları var. En önemli bileşen beklenti. O beklentileri siz doğru tarafa doğru yönlendirdiğinizde işler çok kolaylaşıyor. Sanırım biz bu beklenti yönetiminde yeterince hızlı olmadık. Yani ta en başından, 2023 yılının ortasından başlayarak biraz bazı konularda geç kalındı. Başta para politikası sıkılaştırmasında geç kalındı. Ardından orası devreye girdi ama ardından maliye politikasının sıkılaştırılmasında geç kalındı. Çünkü deprem harcamaları falan derken 2025 yılı itibariyle ancak kamunun harcamalarının milli geliri oranında bir düşüş sağlamaya başladık. Ama burada da 2 sene geçti. Şimdi 2 sene geçince enflasyon biraz kemikleşti. Fiyatlama davranışlarına yansıdı, ücret belirlemelerine yansıdı ve uzayınca süreç insanların bu enflasyonun düşeceğine olan inancı da azaldı. Bu da tabii ki siyasi belirsizlikler, küresel belirsizlikler bunların da etkileri var. Fakat Türkiye'de kendi içerisinde hızlı bir şekilde bu enflasyonu düşürücü bir program uygulamadı başta. Bayağı bir gecikmeli olarak uyguladık. Bizim gibi ülkelerde insanlar alışmış aslında. Yani şuna alışmışlar. Enflasyonla mücadele sert bir şekilde yapılır. 1 sene, 1,5 sene sürer. Ondan sonra da hadi toparlanırız. Biz böyle dibe vurup oradan hızlıca çıkmaya alışmış bir ülkeyiz. Süreç uzadıkça bu sefer buna olan inanç, güven, sabır azalıyor. Ve programın sürdürülebilir olma olasılığı da zayıflıyor. Dolayısıyla biraz daha hızlı, biraz daha güçlü ve beklenti yönetiminin diğer bileşenlerinde, yani sadece para politikası değil, diğer bileşeninde devreye alan bir program tasarlamak gerekiyordu. Hani yön yanlış diyemeyiz ama bence biraz gecikmeli olarak gerçekleşiyor.
Zaten hiçbir sonuç arınmadı da diyemeyiz. Sonuçta enflasyonda bir düşüş yaşandı. Peki para politikasında şunu sormak istiyorum. Bize dendi ki yüksek faiz döviz kurlarını olabildiğince stabil tutacağız. Yani enflasyon altında daha az artmasını sağlayacağız. Ve bu yolda da enflasyonda düşüş gerçekleşecek. Gerçekleşti ama söylenen kadar hızlı gerçekleşmedi. Aynı zamanda söylenen kadar büyüme de yavaşlamadı. İşte Merkez Bankası çıktı açığı grafikleri paylaştı ama ona uyumlu bir sonuç gelmedi. Yani biz döviz kuru ve faiz politikasını ikisine baz aldığımızda para politikasında istenen sonuç özellikle büyüme kısmında ve enflasyonu baskılamak kısmında neden eksik kaldı? Yani daha mı çok baskılamamız lazımdı dövizi veya faizi daha da mı yukarı çekmemiz lazım?
Bu önemli bir soru aslında. Yani %100 bunun yanıtını tam veremiyoruz. Ama bazı açıklamalar var. Enflasyon sonuçta talebe duyarlıdır. Ama talep her şey değildir. Döviz kuru kanalı Türkiye'de önemli bir kanal. O yüzden aslında tasarım itibariyle dövizi kontrol ederek bir çıpa, döviz çıpası üzerinden bu enflasyonu düşürmeye çalışıldı. Döviz önemlidir ama her şey değildir. Çünkü beklentiler çok daha önemlidir. Siz dövizi bastırsanız bile, faizi yüksek tutsanız bile, eğer insanları inandıramıyorsanız, dışarıda riskler, belirsizlikler devam ediyorsa, kamu harcamaları ciddi anlamda yavaşlamıyorsa, mesela bu senenin ilk 9 ayında kamu harcamaları, faiz hariç harcamalar %37 artmış. Yani hala yüksek. İnsanlar bunları görünce diyorlar ki tamam yani kur düştü ama bir taraftan da kamu harcamaya devam ediyor. Risk geleceğe yönelik riskleri tam kestiremiyoruz. Beklentiler yeterince iyileşmiyor. Öyle olunca fiyatlama davranışları düzelmiyor. Enflasyondaki bu atalet yüksek kaldığı zaman da bu sefer ücretler aracılığıyla yeniden bir geçmişe yönelik endekslemeye dönüşüyor. Ve enflasyondaki düşüş yavaş oluyor. Hani biz bunu çözmek için muhtemelen belki bir resesyon, erken bir resesyon yaratmamız gerekiyordu. Ama bu gerçekleşmedi.
Neden?
Neden gerçekleşmedi? Çünkü temelde geçmişten gelen de bazı bagajlar vardı. Yani Mesela bu yönetim devraldığında aslında bir kere yönetilen, yönlendirilen fiyatlar uzun süre tutulmuştu. Orayı bırakınca zaten. Döviz çok tutulmuştu. Orayı bırakmak gerekiyordu. Bir taraftan da KKM gibi bir enstrümandan çıkmak gerekiyordu. Ve döviz biriktirmek gerekiyordu. Ha, döviz biriktirmek gerektiği için de aslında belki TL'de hala nominal olarak bir değer kaybı yaratmamız gerekti. Bütün bunları, yani o geçmişten gelen birikimi de göz önüne aldığınız zaman aslında bu enflasyonun ataleti belki gördüğümüzden çok daha fazlaymış. Ve insanları hemen buna inandıramadığınız zaman da bu sefer geçmişe dönük endeksleme bitmiyor. Özellikle bir de hizmet sektörünü de ayrı ele almak lazım. Olay sadece faiz talep meselesi değil. Ben hatırlıyorum 2000'li yılların başında da o dezenflasyon sürecinde hizmet sektörü çok katı kalmıştı. Çünkü hizmet sektörü yapı gereği geçmişe endekslidir. Ve biz kiralarda hele ortalama enflasyonu endeksleyerek iyice geçmişe endeksli hale getirdik. Normalde kira enflasyonu 12 aylıktır. Biz onun da ortalamasına endeksleyerek 24 aylık bir atalet yarattık geçmişe dönük. Bir de eğitim sektöründeki o kendimize özgü yapısal problemi ekleyince eğitim, işte kira gibi sektörlerde enflasyonu indiremedik. 2000'li yılların başında bu süreç yine benzer bir süreç yaşanıyordu. Ama orada bazı hizmet kalemlerinde rekabeti artırıcı ciddi tedbirler alındı. Nedir bu? Mesela telekom. Telekom'da özelleştirmeler geldi. Ulaştırmada geldi. Bu tür özelleştirmelerle beraber hizmet sektöründe rekabet arttı. O biraz enflasyonu kırdı. Şimdi biraz geriye döndük oradan. Yani şu anda bakıyorum mesela telekom olsun, diğer alanda işte ulaştırma olsun, diğer sektörlerde rekabet anlamında yani tekelleşme arttı, devletin etkisi arttı, kitlerin ayrıca zararları bir şekilde o fiyatlara yansımaya başladı ve kamu eliyle de aslında bir atalet yaratılmaya başladı. Yani sorunuzun yanıtı sadece bir noktayla bunu açıklamam çok zor. Birçok farklı bileşenden kaynaklanıyor.
Peki rekabet demişken biraz içeride değil dışarıdaki rekabeti konuşmak istiyorum. Şimdi reel sektörün özellikle ihracatçı kesimin mevcut politikaya karşı sert eleştiri var. Türkiye ölçeğinde sert diyebileceğimiz. Hatta biz bu çekimi yaptığımız çarşamba günü sabah saatlerinde tekstil sektöründen Abdullah Kir'i bu işin oldukça can sıkıcı bir noktaya gittiğini söyledi. Keza Adnan Polat da 2-3 gün önce benzer bir açıklama yapmıştı. Bunlar Türkiye'nin büyük kuruluşlarının patronları. Zaten farklı kesimlerden de bu geliyor. Siz de TÜSİAD'la birlikte rekabet gücünü de Türkiye'nin analiz ediyorsunuz. Özellikle dövizin baskılanmasından dolayı ciroların azaldığını ama içerideki maliyetlerin artışından dolayı da karın daha da azaldığını söylüyorlar özette. Yani içerideki maliyetler çok artıyor ama dışarıdaki rekabet gücümüz döviz sebebiyle daha da azalıyor. Ve biz bundan ne kadar sürdüreceğiz? Şimdi enflasyona bakıyorsunuz istenen seviye dedi. Sanayici şikayet ediyor. Normalde şöyle oluyor bu işler. Biraz önce söylediğiniz gibi. Şikayet edilir ama artık 1,5 sene sonunda biraz toparlanma emareleri insanlar biraz da geleceğe umutla bakar. Şu anda onu görmüyoruz. Reel sektör özellikle ihracatçı kesim kendi şikayetlerini biraz fazla mı söylüyor yoksa durum gerçekten böyle midir?
Yani reel sektör iyi durumda değil. Onu söylemek lazım. Çünkü bizim en son yaptığımız bir rekabet gücü endeksi vardı. Oradan şeyi görebiliyorsunuz. Yani bizimle rekabet eden ülkelere göre üreticilerimizin girdi maliyetleri toplamda ne kadar değişiyor? Yani bu girdi maliyeti dediğim şey aramalı, enerji, finansman, iş gücü maliyetleri. Bunları toplaştırıp bizimle rekabet eden ülkelere baktığınız zaman şunu görüyoruz. Yani son birkaç yıldır fiyat rekabeti anlamında ciddi anlamda bir geri çekilme var. Ve bu kar marjlarını eritiyor şirketleri. Bu yönetilemez bir durum mu? Onu sektörlere bağlı olarak değişebiliyor. Mesela daha yüksek katma değerli teknolojik şirketler ve sektörler bununla baş edebiliyor. Ama iş gücü yoğun sektörlere baktığınız zaman orada ciddi sıkıntı var. Yani sektörel olarak da o endeksleri henüz açıklamadık ama ileride açıkladığımızda o görülecek. İş gücü yoğun sektörlerde daha büyük bir problem var. Sonuçta kar marjları ciddi anlamda erimiş durumda. Böyle baktığımız zaman hata nerede diye sorduğumuz zaman bence dezenflasyon sürecini yavaş yönetmekten kaynaklanıyor. Yani enflasyonla mücadele sürecinde zaten TL reel olarak değerlenir bir süre. Rekabetçilik bozulabilir. Ama bir sonraki aşamada enflasyon düşer. Bu enflasyonun düşmesiyle beraber bir verimlilik artışı olur. O verimlilik artışı da sonra bunu telafi eder. Şimdi bizdeki sürece baktığımız zaman kuru bastırıyoruz ama enflasyon yeterince düşmediği için bu yurt içi maliyetlerin dolar bazında artışı, yani rakip ülkelere göre hızlı artışı çok uzun sürdü. Öyle olunca da şirketlerin tabii ki dayanma gücü azaldı. bilançoları zayıfladı. Yani 2023 yılının ortasında başladığımızda aynı dönemde değiliz. Şirketlerin bilançoları da zayıfladı ve nefeslerini belli bir süre tutabiliyorlar suyun altında ama artık sonuna geldiler onun. O yüzden de hani şirketler kesimi zor durumda diyebiliriz. Fakat çözüm dövizi bırakmak mı? Biraz ona değinmek istiyorum. Yani o zaman dövizi bırakalım, çözülsün problem. Bizim yaptığımız çalışma şunu gösteriyor. Dövizi bırakalım, rekabetçiliği sağlayalım, işlememiş, geçmişte işlemiyor. Çünkü enflasyonu düşürmeden bunu yaparsanız eğer iç maliyetleri hızlı bir şekilde geliyor. 3 aylık bir rahatlama sonucu siz kendinizi daha yüksek bir enflasyonla buluyorsunuz. O yüzden aslında ihracatçıların da enflasyondaki düşüşü istemeleri gerekiyor. Çünkü bu enflasyonu düşürmeden, içerideki maliyetleri ciddi anlamda düşürmeden bu rekabetçiliği biz sağlayamayacağız. İki tane örnek vereyim size. 2021 yılının sonunu hatırlayın. 2021 sonunda ciddi bir TL'de değer kaybı olmuştu. Bir de 2023 seçimlerinden sonra hatırlıyorsanız o Temmuz. Evet. İkisinde de bir geçici rahatlama oldu ama enflasyon çok yüksek olduğu için, fiyatlama davranışları bozulduğu için hızlı bir şekilde yurt dışına geçti maliyetler. Ve ihracatçıların rekabet gücü eskisine döndü ve hatta yüksek enflasyon ortamında enflasyonla mücadeleyi daha da agresif bir şekilde yapmamız gerektiği için ve reel değerlenme daha fazla olduğu için daha da kötü duruma düştüler. O yüzden bunu baktığınız zaman buradaki sorun bence enflasyonla kapsamlı ve bütüncül bir mücadele olmamız.
Peki resesyon giymemiz lazımdı dediniz daha erken. Bugün gitsek?
Biraz geciktik bence orada. Çünkü 2023 yılının ortasına geldiğimizde şirketlerin borçlanmaları, nakit akışları, kar marjları falan birikmiş kar marjları iyi durumdaydı. Yani demek istediğim bir sert bir daralmaya dayanabilecek durumdalardı. Bunu 2023'ün ortalarında yapsaydık çok rahat bir şekilde kaldırabilirlerdi. Şu anda geldiğimiz noktada artık mali bünyeleri de şirketlerin bozulmaya başladı. Her sektörde değil bu arada ama bazı sektörlerde. Şu anda büyük bir resesyonu kaldırabilecek durumda mı? Emin değilim. Yani artık onun için de geç kalmış olabiliriz bence.
Peki şöyle görüyorum. İlk Gargano'nun Merkez Bankası Başkanı atandığında da faiz artışının biraz gecikmeye yapıldığını ve önce yavaş küçük adımlarla sonra hızlı adımlarla geçildiğini biliyoruz. Şimdi siz resesyon konusunda işte ekonominin küçülmesi konusunda benzer bir şey söylediniz. Adımları tabii ki bunun siyasi sahip var ama adımların geç atılmasının sebebi maliyette katlanmamak mı? Yani daha ucuz yatarız biz bu işten mantığıyla mı biz adımla geç atıyoruz yoksa bir şeyin hesaplamasını mı yanlış yapıyoruz?
Bence orada bir hesap hatası yapıldı. Yani şöyle düşünüldüğünü tahmin ediyorum. Faizler çok düşük düzeydeydi. Yani siz faizleri atıyorum ticari kredi faizlerini %10-15'ten bir anda %40'lara çıkarsanız bunun büyük bir şok yaratacağı tahmin ediliyordu. Burada kaçırılan nokta bence şu oldu. O dönemki şirket bilançolarına baktığımız zaman yani nakit zengini oldukça yüksek karlılıkla o döneme girmiş, borçlanmalarını azaltmış, mali bünyesini düzeltmiş bir şirketler kesimi vardı. Dolayısıyla o tarz bir sert sıkılaşma aslında ciddi bir probleme yol açmayacaktı. Onu yavaş yavaş yaptığımız için şu anda o şirketlerin bilançoları yavaş yavaş bozuldu. Ama bu arada enflasyon da iyileşmedi. Çünkü o kadar sıcak bir ekonomiyi siz şok terapi yapmazsanız eskisi gibi yani eski fiyatlama davranışlarını kırabilecek şekilde bir müdahale yapmazsanız eğer o bu şekilde devam eder. Yani dolayısıyla hani bunun baktığınız zaman resesyon için biraz geç kaldık.
Peki spesifik olarak konut ve otomobil sormak istiyorum. Ki Merkez Bankası özellikle konutla ilgili bir çalışma da yaptı. İşte altındaki servet etkisine de değindi. Şimdi biz konutta faizler yüksek zaten. Konut kredilerinde, tüm kredilerde konut kredi faizler ayrıca yüksek. Ayrıca konut kredisine ulaşım da çok zor. Herkes konut kredisi çekemiyor eskisi gibi. Ama mesela konut fiyatlarında reel olarak düşüş olsa da ki son zamanda sıfırlandı. Talep çok ciddi bir şekilde devam ediyor. Keza otomobilde de tabii ki döviz etkisi de var. Dövizin Türkiye'sinin değerlenmesi de özellikle otomobil talebi arttırıyor ama o da çok güçlü bir otomobil talebi görüyoruz. Bu iki ana ve büyük kalemde kredi imkanının çok kısıtlı olmasına rağmen vatandaşların buna alma gücü var. Bu nasıl oluyor? Altında yani bu, mı oluyor yoksa bu, KKM etkisi mi?
Buna böyle tam anlamıyla nokta atış bir yanıtım yok. Şu olabilir, bu olabilir şeklinde açıklamalarım olacak. Birincisi tabii ki bir varlık etkisi var. Yani altın fiyatlarındaki son dönemdeki artış. Nereden baksanız sadece 2 ayda 100 milyar dolarlık bir servet artışı olmuş. Ama bu tek başına açıklamıyor. Yani çünkü altını elinde tutan öyle hemen bozdurmadı. Büyük oranda tutuyorlar. Yani daha bence olası bir açıklaması yine beklentilerle ilgili. Mesela bugün tüketici kredisi çekseniz, bankaya gitseniz tamam faizler %55-60 ama onun üzerine vergisi biniyor değil mi? Onun üzerine dosya masrafları biniyor. Neredeyse %70 küsür bir maliyetle Siz o krediyi çekiyorsunuz. Hala ama tüketici kredileri %40 civarında artıyor. Yani kredi kartları, tüketici kredileri. Şimdi bu yani az bir oran değil. %40'lık artış. İnsanlar o faize, o maliyete rağmen çekip harcıyorlar. Yani bir kısmı ihtiyaçtan olabilir ama bir kısmı gerçekten ya ben hani %5 faiz var. Bu enflasyon da zaten benim hissettiğim enflasyon belki %5'in üzerinde. Öyle olunca da alıyorlar. Yani konut konusunda da bence bunu bir yatırım gibi düşünenlerin sayısı fazla. Dolayısıyla insanlar şöyle düşünüyorlar. Ya benim aldığım ürünün fiyatı zaten ileride artmaya devam edecek. Ben bunu alayım. Yarın bu fiyata bulamam. O algı henüz kırılamadı maalesef. Dolayısıyla ben bu talebin bir kısmını ona bağlıyorum. Bir kısmı da gelir dağılımındaki bozulma. Gelir ve servet dağılımına baktığınız zaman şu anda neredeyse yani Türkiye'de ilk %20'lik grup neredeyse tüketimin %50'sini yapıyor. Şimdi hani böyle bir dağılıma baktığınız zaman artık tüketimin yani üst kesimler ve varlık fiyatlarındaki artıştan da faydalanan üst kesim harcamaya devam ediyor. O yüzden bu dönemde öyle standart tek bir faiz aracıyla bu işi yapmak kolay değil. Yani faizleri artıralım, reel faizi yükseltelim, bu iş çözülsün öyle bir dönemde değiliz.
Sizi bulmuşken sorayım, faiz de servet etkisi yaratıyor mu? Yüksek reel faiz.
Şimdi bu konuda bence ben sosyal medyada çok sık görüyorum. Faizler yüksek, insanlar bunun faiz getirisini alıp harcıyorlar diye. Şimdi o çok kısmi bir bakış. Çünkü faiz dediğiniz şey tamam tasarruf edenler var ama bir de borçlanıcılar var. Yani o yüksek faiz bankalara ödeniyor. Yani birileri de bunu borçlanıyorlar ve o faizi ödüyorlar. Yani toplam bakarsanız aslında hani mevduattan belki yüksek faiz geliyor ama ondan daha da büyüğü belki kredi faizleriyle geri ödeniyor. O yüzden ben faiz etkisinin o kadar da büyük servet etkisi yarattığını sanmıyorum. Asıl olarak belki altın fiyatlarındaki artış bir de geçmişten gelen o birikimli servet artışları etkili oluyor.
Peki şimdi beklentiler kısmında şunu sormak istiyorum. İdeal bir evrende beklentileri nasıl kontrol edebilirsiniz? Yani para politikası, ekonomi politikası, genel makro siyasi politikalar bir ülkenin insanların, vatandaşların beklentileri nasıl yönetilir?
Ya basit ama önemli bir soru. Yani basit ama zor bir soru diyeyim. Çünkü beklenti yönetimi böyle elle tutulan falan bir şey değil. Ben şeyden örnek vereyim. 2001 sonrasında nasıl olmuştu bu iş? 2001 sonrasında beklentiler çok dağınıktı. İlk defa beklenti anketi yapmaya başladık ve çok dağınıktı. Sonra 2003-2004 derken bir anda beklentiler toparlandı ve hedefe doğru yaklaşmaya başladı. Neden öyle oldu biliyor musunuz? Çünkü bir takım hedefler koyuldu ortaya ve o hedeflere ulaşılmak için de gerekli olan yapıldı. Yani maliye politikası ve para politikası uyumlu bir şekilde o hedeflerle uyumlu hareket etti. Aynı zamanda arka planda da yapısal düzenlemeler ekonomide verimliliği ciddi anlamda artırdı ve buna bakanlar, dışarıdan bakanlar dediler ki bu iş olacak. İşte bunu dedirtmek lazım. Bu iş olacak dedirtmek lazım. Beklenti öyle yönetilir. Beklenti hedef koyarak ve o hedefe ulaşmak için elinden geleni yaparak, onu göstererek bir güven kazanımı ile olur. Geçmişte bunu yaptık, yine yapabiliriz ama şu andaki programa baktığım zaman, yani orta vadeli programdaki enflasyon revizyonlarına falan baktığım zaman beklentileri etkin bir şekilde yönetmek için bence yeterince güçlü davranmadığımızı düşünüyorum. Orta vadeli programı hatırlıyorsunuz.
Evet.
2025 yılı için hedef neydi? 2 yıl önce.
5.
Tekhaneydi.
Tekhane.
Sonra
şimdi
ne oldu?
Şimdi tekhane.
15'e çekildi. Sonra ne oldu? 28,5'a çekildi ve sene sonunda da 32 falan gerçekleşecek. Şimdi bu olduğu zaman yani siz 2 yıl sonra enflasyon tek hane olacak deyip de 32 ile bitirdiğiniz zaman baştan o beklentileri zaten yönetme konusunda eliniz zayıf başlıyorsunuz.
Peki istiyor muyuz biz gerçekten Türkiye olarak tek hane enflasyon?
Ya bu da önemli bir soru. Enflasyondaki düşüşü kim istiyor şimdi baktığınız zaman? Benim gördüğüm sadece finansal sektör istiyor. Çünkü enflasyon düştüğü zaman onlar şeyi görebiliyorlar. O finansal sektördeki büzüşmenin yani yüksek enflasyonla ortaya çıkan daralmanın tekrar genişleyeceğini görebiliyorlar. Dolayısıyla finansal kesim istiyor. Reel sektörle sohbet ettiğim zaman yani çok yüksek bir farkındalık olduğunu görmüyorum. Yani biz alışmışız işte enflasyon yüksek olsun ama ben düşük maliyetle gideyim kredi çekebileyim. O yıl iyi karlar edeyim. Yarına Allah kerim. Yarın ne olacağı bu coğrafyada belli değil. Şimdi böyle bir zihniyet hakim. Hane halkı tarafına baktığımızda da hane halkı zaten çok sofistike düşünmesi çok zor. Yani enflasyonun uzun vadedeki faydalarını falan düşürüp bugünden içselleştirmesi çok zor. Onlar için önemli olan bu enflasyon kadar benim maaşım telafi ediliyor mu? Yani o telafi edildiği sürece Çok da büyük dertleri yok. Ülkeyi yönetenler de o yüzden kendi üzerlerinde enflasyonu düşürme konusunda büyük baskı hissetmeyince bunu yapmakta da çok gönüllü olmuyorlar.
O yüzden enflasyonu düşürmek kadar finansal istikrar esas mevzu oluyor değil mi? Bu kadar hedefi o kadar.
Tabii. Yani çünkü finansal istikrar aslında ayakta kalıyorsunuz. Yani günün sonunda o savaşta atın üstünde kalabiliyor musunuz, kalamıyor musunuz? Finansal istikrar öyle bir şey. Yani o olmadı mı yıkar insanı. Şu anda baktığım zaman ben finansal istikrar ön planda. Çünkü İşte siyasi belirsizlikler, yurt dışı belirsizlikler falan derken birçok şey oluyor. Burada asıl önemli olan bir şekilde sistemi sürdürebilmek. O sistemi sürdürebildiğiniz sürece problem yok. O da finansal istikrarın sağlanması demek. Yani o yüzden şu anda en önemli gösterge, aslında para politikası kararları açısından da en önemli gösterge, aslında enflasyondan ziyade Merkez Bankası rezervleri. Çünkü
döviz.
O dış, evet, bir döviz krizi yaşanmaması. Temel motivasyon bunun üzerinden gidiyor.
Peki yani döviz krizi anlamında sormuyor ama dövizdeki şimdi Türk lirası değerli diyoruz. Türkiye çok pahalı diyoruz. Peki bu sürdürülebilir bir şey mi döviz kur seviyesi kontrolü?
Evet. Bu ilginç. Yani aslında son dönemde tarihi olarak çok yaşamadığımız bir şey yaşıyoruz. Bu kadar TL'nin hani reel olarak değerlendiği ve rekabet güdüdüğünün kaybedildiği dönemlerde Türkiye genelde bir süre sonra ödemeler dengesi krizi yaşar. Çünkü dış denge bozulur. Bize borç verenler bir süre sonra derler ki ya siz çok riskli oldunuz, biz artık borç vermiyoruz. Ve sonuçta bir döviz krizi ortaya çıkar. Biz buna alışmışız değil mi? Yani kafamızda böyle bir şey var. Şimdi bakıyoruz aslında bir taraftan birçok sektörde rekabetçilik problemi var. Hatta içeride bakıyoruz dayanıklı tüketim malları olsun, otomobil olsun. İçeride ithalat ve iç talep fena gitmiyor ama üretim ve ihracat zayıf. Şimdi buna rağmen nasıl oluyor da kur dövizi tutabiliyoruz? Soru bu. Bence bunun yanıtı biraz uzun vadeli perspektifte gizli. Türkiye'nin dış dengesinde kalıcı bir düzeltme oldu. Hangi kanaldan? Yeni Amerika yönetimi enerji fiyatlarını düşük tutma politikası istiyor. Ve şu anda reel olarak baktığınızda hani petrol fiyatlarının falan seviyeleri ciddi anlamda bizim açımızdan avantaj teşkil ediyor. İkincisi turizm sektöründe de Türkiye pandemi sonrasında bir sıçrama yaptı. Yani sağlık turizmi, diğer lojistik, turizm ve genel hizmet gelirlerimiz iyi gidiyor. Bu yapısal trendlere baktığınız zaman hani enerjide de dışa bağımlılığı azaltan bir sürü yatırım yapıldı. Bütün bunların bileşkesine baktığımız zaman Türkiye'nin aslında yapısal cari işlemler açığında bir düzeltme, kalıcı bir düzeltme olduğunu görüyoruz. Yani bizim hesaplarımıza göre her şey normalleşse bu cari açık en fazla %2,5'lara, %3'lere doğru gidecek. O da Türkiye'nin nispeten finanse edebileceği durum. İşte bu dış açığın bozulmaya olması aslında mevcut ekonomi yönetiminin elini rahatlatıyor ve döviz kurunu daha dengeli bir şekilde sürdürebiliyorlar. Şu andaki rezervlere baktığımız zaman bu rezervlerle ve bu dış dengeyle aslında bu değerli kuru bir müddet daha devam ettirebilirler gibi görünüyor.
Rezerv demişken rezervin kalitesi de şimdi rezervler rekor kuru özellikle büyük rezerv. Ama kalitesi de son dönem tartışıyor. Altın etkisi olduğunda yani altın her yerde etkisi zaten çok hızlı bir fiyat artışı olduğu için. Rezervin kalitesi nasıl görüyorsunuz Merkez Bankası'nın?
Şimdi rezervlerin kalitesinde bir düzelme var. Ama toplamda hala yani hassas bir dengedeyiz. Sonuçta baktığınız zaman kısa vadeli yani giren fonlar daha çok faizde ve kısa vadeli yaklaşık 45-50 milyar dolar civarında hani yurt dışıyla swaplar var. Onu carry trade gibi görebilirsiniz. Yurt içinde de yaklaşık bir 30 milyar dolarlık falan bir para piyasası fonlarında var. Yani dışarıdan giren fonların önemli bir kısmı her an çıkabilecek tarzda fonlar. O yüzden bu rezervlerin oluştururken çok da kaliteli bir şekilde oluşturmadık. Onu kabul etmek lazım. Fakat şu da bir gerçek. Ben ödemeler dengesine bakıyorum. Uzun vadeli yatırımlar ve doğrudan yatırımlar. Yani uzun vadeli dediğim bankaların ve şirketlerin uzun vadeli borçlanması ve doğrudan yatırımlar. Şimdi bunlara baktığım zaman bunların payı da giderek artıyor. Orayı da kaçırmamak lazım. Mesela son 12 aylık döneme baktığınızda aslında Türkiye'nin finansmanında %75-80 civarında uzun vadeli ve doğrudan yatırım payının arttığını görüyoruz. Yani tam anlamıyla carry trade'dir bu. Bu rezerv tamamıyla carry trade'de oluşturulmuş demek de haksızlık olur.
Haftaya bugün Merkez Bankası faiz kararına çıkacak. Ne yapar? Ne yapmak veya?
Yani Merkez Bankası'nın durma ihtimali daha yüksek bence. Belki eski bir merkez bankacı gibi düşündüğüm için yanılıyor olabilirim. Fakat ben iki tane faktöre bakıyorum. Teknik olarak baktığımız zaman. Birincisi enflasyon. Yani aylık enflasyon eğilimleri nasıl gidiyor? İkincisi de rezerv durumu. Yani Merkez Bankası rezerv topluyor mu, rezerv kaybediyor mu? Bence bu iki faktör çok önemli karar Merkez Bankası karar verirken. İkisi de çok iyi gitmiyor. Rezerv tarafında bir bozulma yok ama haftalık bazda mesela son iki haftaya bakarsanız Merkez Bankası net rezerv toplayamıyor. Ki ödemeler dengesinin nispeten iyi olduğu bir dönemdeyiz. Yani Ekim ayında hala belli turizm gelirleri fena değil. Bu dönemde bile Merkez Bankası rezervleri hızlı bir şekilde artıramıyor. Bu önemli. İkincisi enflasyon trendine baktığımız zaman da %2 civarında sıkışıp kaldık son 2 ayda. Yani burada aşağı doğru bir kırılma olmuyor ve Ekim ayı enflasyonu da öncü veriler bize mevsimsellikten arındırılmış olarak yine %2'nin üzerinde bir rakam gelebileceğini söylüyor. Şimdi bu koşulları teknik olarak dikkate alan bir Merkez Bankası'nın faizi düşürmemesi lazım. Yani bu Ekim ayında pas geçmesi, hatta Aralık'ta da pas geçmesi gerekiyor. Ama diğer taraftan da başka dengeler var. Yani Merkez Bankası'nın gözetmesi gereken bir taraftan reel sektör iyice sıkışmış durumda. Oradan gelen talepler var. Belki siyaseten bir takım telkinler olabilir. Bilmiyorum. Yani Merkez Bankası son dönemde sonuçta biraz daha bence teknik olarak bağımsız davranıyor ama tamamıyla bunların etkisinin dışındadır diyemeyiz. O yüzden o tür etkiler nedeniyle belki Merkez Bankası bir 100-150 bas puanda indirim yapabilir. Ama benim gönlümden geçen değiştirmemesi yönünde. Ha bu arada şunu da ekleyeyim. Biz faize çok takılıyoruz. Yani tamam, o kadar olsun. Hep faiz üzerinden.
O kadar belirleyici mi Merkez Bankası kararı?
Başka iletişim yapan bir kurum yok. Başka doğrudan aracını böyle ortaya koyup da öngörülebilir bir şekilde oluşturan başka bir kurum olmadığı için hepimiz oraya odaklanıyoruz. Bir de çok popüler. Hemen piyasayı etkiliyor. O yüzden çok göz önünde bir değişken faiz. Bence yani biraz daha bizim maliye politikasını ve enflasyonunla ilgili yapısal konuları da daha fazla konuşmamız gerekiyor. Yani her şey faiz değil. Şu anda faizin yaptığı şey hasar kontrolü. Yani bir hata yapmaması önemli. Onun dışında baktığınız zaman hani faizle bunu sürekli olarak döviz kurunu bastırarak uzun süre gidemeyiz. O yüzden ben faizi daha az konuşmak istiyorum ama maalesef önemini koruyor. Çünkü hali hazırda baktığınızda birinci savunma hattı hala faiz.
Finansal istikrar içinde faizin tabii çok kritik bir rolü var. Peki kapatırken Alp Şimşek'le yazdığınız makaleye konuşmak istiyorum biraz da. O da esasında Türkiye ekonomisini bu bahsettiğimiz dönemin bir dönem öncesi. Daha çok Türkiye ev yapımı krizlerini anlattınız ve 2021-2023 dönemine dair çok yakın bir dönem ve hepimiz hatıramızda var. Hatta bugünkü bazı koşulların sebepleri de zaten o gün yaşananlar. Bugün de oraya baktığınızda bugün sorumun oraya mı yüküyorsunuz? Birinci önce onu sorayım. İkincisi o krize tekrarlanabilir mi sizce? Yoksa geride mi bıraktık artık?
Bugün yaşananların tüm sorumlusu o günler diyemeyiz. Çünkü bugün de bir takım hatalar yapıldı yani. Enflasyonla mücadelede bence çok daha hızlı bir şekilde sert bir şekilde girsek daha kolay sonuç alınabilirdi. Dolayısıyla bütün her şeyi o günlere yüklememek lazım. Ama o günlerin de gerçekten 2021 sonrası yaratılan hasar da az buz değildi. Yani o dönemde bir ödemeler dengesi krizinin eşiğine gelmek, KKM'nin 140 milyar dolara çıkması, Merkez Bankası'nın net rezerv pozisyonunun KKM dahil eksi 200 milyar dolarlara doğru gitmesi, enflasyonun kontrolden çıkması, cari açığın kontrolden çıkması, bütün bunları hani toparlamak da kolay değil, zaman alıyor. Yani şu andaki yönetimin üzerinde bir yük. O yüzden krediyle vermek lazım. Yani KKM'den bence makul bir şekilde buradan çıktılar. Biz o makaleyi neden yazdık?
Neden ev yapımı ismi?
Ev yapımı çünkü biz kendi kendimize yaptık. Yani Türkiye'de geçmiş krizlere bakarsanız o krizler yine bir belli bir risk birikimi ve sonrasında o riskin patlamasıyla bir siyasi kriz veya yurt dışından gelen bir şokla tetiklenir. Biz bu krizi tamamen para politikası eliyle yaptık. O yüzden ev yapımı kriz diyoruz. Bunu yazmamızın sebebi de gelecek kuşaklar okusun da hani dersler alınsın, bir daha bu hatalar yapılmasın diye bu makaleyi yazdık. Fakat sadece hani Türkiye'deki gelecek kuşaklar için değil, yurt dışında da özellikle Merkez Bankası bağımsızlığını zorlayan, siyasetin Merkez Bankası üzerindeki etkisini artıran uygulamalar görüyoruz. İşte Amerika'da, diğer ülkelerde. Dolayısıyla onlar için de bir örnek olsun diye yazdık.
Son olarak şunu sorayım yine aynı konuda Hakan Bey. Siyaset yani sadece Türkiye özelinde, Türkiye zaten yaşayıp görüyoruz, herkes biliyor da. Dünyada da siyasetin ekonomi üzerindeki belirleyici rolü artıyor mu?
Tabii artıyor. Yani çünkü siyasetçilerin aldığı kararlar çok sert kararlar oluyor. Yani düşünsenize mesela dünyada şu anda ticaret savaşları konusu büyük ölçüde politik. Yani iktisadi değil. Ama oradan alınan kararlar tamamen ekonomiyi etkiliyor. 100 yıl öncesine geri dönüyorsunuz yani bu gümrük vergileri konusunda. Aynı zamanda otoriter yani daha merkezi yönetimler ön plana çıkmaya başlıyor. Daha fazla gücü elinde bulunduran, o yüksek güce sahip olan liderler de kurumları biraz kendilerine bağlamak eğiliminde oluyorlar. Biz bunu Türkiye'de çok uzun süre gördük ama Amerika buna yeni yeni alışıyor. Biz bundan sonraki süreçlerin nasıl yaşanabileceğini az çok kestirebiliyoruz. Böyle bir ortam olunca da doğal olarak hani siyasetin ekonomi üzerindeki etkisi de artıyor. Çünkü kurumlar zayıflayınca bireylerin kişisel kararları çok daha fazla ön plana çıkıyor.
Evet, zaten o yüzden de Nobel Ekonomi Ödülleri sürekli bu konularda çalışan akademisyenlere veriliyor.
Doğru.
Çok popüler olduğu için.
Kesinlikle.
Çok teşekkür ederiz Hakan Bey. Konuşacak çok şey var ama zamanımız da kısıtlı. Başka sefere umarız daha güzel gündemlere, daha umutlu başlıklar konuşuruz. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim.
Görüşürüz. Merhaba, hoş geldiniz. Mesele Ekonomi'de bundan böyle yeni bir yayınla karşınızdayız.